Kitabın adı Siyah Süt, yazarı Elif Şafak. 24. Ayrım. 12. Bedeninizle ve cinselliğinizle ve eşinizle ne kadar barışıksınız? A. Önce yatakları ayırdık, sonra odaları. Yakında evleri, kıtaları ayırırsak şaşırmam. B. Tabii kocamdır, gene aynı yatakta yatıyoruz ama ben aslında bebekle uyumak istiyorum. Söyleyemiyorum bunu. Kırılsın istemem. C. Oo, süperiz. Fındık reklamı gibiyiz. 13. Bu testi çözmek size kendinizi nasıl hissettirdi? A. Sinir oldum. Ne bunlar? Ahiret suali gibi peş peşe. B. Bilmem, düşünmedim. Bir şey hissettirmesi mi gerekiyor? C. Taş taşıdıkta kolumuz mu yoruldu? 2 dakikada bitti işte. Alışkınım ben böyle testlere. Ama kadın dergilerinde çıkanlar daha güzel. Cevap anahtarı. Eğer yanıtlarınızda A şıkkı çoğunluktaysa geçmiş olsun. Lord Potton'la çoktan tanışmış, hatta el sıkışmışsınız da haberiniz yok. Derhal doktorunuzu arayın, yardım alın. Eğer yanıtlarınızda B şıkkı çoğunluktaysa özgüveniniz zedelenmiş, dengeniz sarsılmış, pasif, agresif duygular içindesiniz. Lord Potton her an karşınıza çıkabilir. Tetikte olun. Eğer yanıtlarınızda C şıkkı çoğunluktaysa merak etmeyin. Depresyonun D'si bile yaklaşamaz yanınıza. Sizin gibi birinin Lord Potton'la tanışması imkan dahilinde değil. Tedavi yöntemleri. 1. Antidepresanlar. Eğer Lohusa az evvelki testte Banco A şıkkı çıkarmışsa, sürekli tedirgin ve gerginse antidepresana başlatmayı uygun görebilir doktoru. Birçok çeşidi var bunların. Her çeşidinde kendine göre yan etkileri. En temel mesele süte geçmeleri. Eğer Lohusalar hem emziriyor hem antidepresan kullanıyorlarsa, Lord Potton'la mücadele sürecinde bebekler de düşük dozlu antidepresan almış oluyor. Kim bilir, belki de sanıldığı kadar kötü bir şey değil bu. Hayata daha dayanıklı başlıyorlar. Antidepresanlar sabırla alınmalı. Hemen etki etmiyorlar. Mucize beklememek lazım. Pek çoğunun tam anlamıyla işe yaraması 3-4 ayı buluyor. Oysa Lord Potton'la tanışmış kadınların bir özelliği tahammüllerinin olmayışı. Bu yüzden kafalarına göre ya dozu artırmayı ya da ilacı tamamen bırakmayı tercih edebiliyorlar. Biraz sabır. 2. Terapi. Tüm dünyada doğum sonrası binlerce kadının itibar ettiği değişik terapi yöntemleri var. Doğru terapisti bulduktan sonra yararlı olabilir. Ayrıca grup terapileri mevcut. Sizinle aynı sorunları paylaşan kadınlarla buluşmak, yalnız olmadığınızı hissetmek isterseniz, başkalarının neler yaşadığına kulak verin. Bir de internet sitelerini deneyin. Kalkıp bir yere gitmeden, sanal ortamda ruhtaş bulmak istiyorsanız. 3. Egzersiz. Her gün düzenli olarak spor yapmak, hareket etmek iyi geliyor. Tabii Lord Potton'u susturabilmeniz kaydıyla. Ormanda romantik bir yürüyüş egzersiz tanımına girmiyor mesela. Böyle yavaş yavaş yürürken evhamlara kapılmak, geçmişi hatırlamak, kuruntu üstüne kuruntu yapmak kolaydır zira. Lord Potton da gölge gibi takip eder sizi. Yüzerken daha zor evhamlanmak. Yaptığın işe konsantre olman gerekiyor. Zaten Lord Potton yüzme bilmediği için takip edemiyor. En iyisi bol bol yüzmeli. Engelli koşu, sırıkla atlamak da işe yarayabilir. 4. St. John's Wort kapsülleri. Herhangi bir eczaneden reçetesiz alabilirsiniz. Hayranı gören var mı bilmiyorum ama postnatal depresyon sitelerinde ve broşürlerinde illaki zikrediliyor. Yalnız dikkat, bir sürü yan etkisi var. Bir de bunu alınca kullanılmaması gereken ilaçlar listesi. 5. Koca karı ilaçları. En yakın lokman hekime gidip lohusalıkta kullanılması gereken bitkileri sorduğunuzda elinize bir sürü paket tutuşturuyorlar. Sırasıyla ıhlamur, sakinleştirici, dövülmüş kara üzüm çekirdeği, demir için kan yapıcı, ısırgan otu ya da tohumu, sütü artırmak için, papatya, uyku düzenleyici, kara hindiba, zencefil ve illaki rezene çayı, mideyi yatıştırmak için. 6. Pasiflora şurubu. Daha kolay ve sakin uyuyabilmek için kullanılan bitkisel özlü bir şurup. Her ilaç gibi ancak bir yere kadar fayda ediyor. Fazlası zarar. 7. Sevgi. Lord Poton'la mücadele yöntemleri arasında en etkili tedavi yöntemi. Eşini, kendini, çocuklarını, dostlarını, akrabalarını, doktorunu, hayatı, kainatı, hatta ve hatta canını yakan insanları dahi yeniden ve beklentisiz sevebilmek her şeyi değiştiriyor. 11. Donmayı beklerken, fırtınadan sonra. Lord Poton'un hayatıma tam olarak hangi tarihte geldiğini bilmiyorum. Çekip gittiği günün tarihini de. Tek bildiğim, gelişiyle gidişi arasında tas tamam 10 ay geçti. 10 ay boyunca hayatımın ayrılmaz parçası oldu postnatal depresyon. Nereye gitsem, ne yapsam Lord Poton gölge gibi peşimdeydi. Varlığı sürekli, sürekliliği yorucuydu. Hiçbir zaman abartıya kaçmadı. Radikal bir kesintiye yol açmadı. Anladım ki tarzı bu. Enerjini sıfırlamıyor belki ama herhangi bir iş için enerji harcamayı anlamsızlaştırıyor. Yemeden içmeden kesilmiyorsun belki ama yediğinden içtiğinden zevk almaz oluyorsun. Öfke, hiddet ya da intikam gibi keskin duygularla dolmuyorsun belki ama sevgisiz kalıyorsun. Paranoyak olmuyorsun belki ama kimselere güvenemiyor, açılamıyorsun. Yataklara düşüp yorgan döşek yatmıyorsun belki ama kendini sürekli hasta hissediyorsun. Sütün kesilmiyor belki ama siyah akıyor. Annenin sütü siyah akar da bebek etkilenmez olur mu? Bebeklerin kendileri küçük ama algı dünyaları kocaman. Evin içinde tortu tortu biriken her türlü gerginlik, heyecan ya da hüzün olduğu gibi kundaktakini etkiliyor. Bu sefer bebek daha asabi, talepkar ya da uykusuz oluyor. Onun gerilimi anneyi daha da zorluyor. Gerisi tam bir kısır döngü. Donarak ölmeyi andıran bir yapısı var postnatal depresyonun. Canını yakanı ne tam olarak saptayabiliyorsun ne de aşabileceğine inanıyorsun. Bir şey hissetmediğin anlarda dahi canının yandığı fikri ve istediğin takdirde senin de can yakabileceğin ihtimali bırakmıyor peşini. Gerçeklerden ya da gerçeklikten değil, ihtimallerden ürker oluyorsun. Bırakıyorsun kendini bulutsu bir yok oluşun kucağına. Bırakıyorsun, sarsın, sarmalasın seni o dondurucu soğuk. Ayaklarından başına doğru adım adım tırmanarak ilerlesin donukluk. Ne heyecan, ne hüzün, ne beklentin kalıyor, ne şikayetin. Keçe tabakasına dönüşüyor derin. Giderek hissetmez oluyorsun. Düşmüyor, yavaşlıyorsun. Kurumuyor, soluyorsun. Durmuyor, durgunlaşıyorsun. Ta ki etrafındaki her şey ve herkes seninle beraber bu sessiz tufanın içine çekilinceye dek. Bu zaman zarfında antidepresanlardan tıbbi bitkilere, psikiyatrik yardımdan renklerle tedaviye, transandantal meditasyondan internet sitelerinde bunalımdaşlarla buluşmaya kadar aklımı çelen her tedavi yöntemini denedim. Hiçbiri deva olmadı. Tedaviler fayda etmedi çünkü ben hazır değildim düzelmeye, iyileşmeye. Duygusal bir kuyu kazdım kendime. Yeterince derin olduğuna inandığım noktada kazmayı bırakıp içine girdim. Haftalar, aylar kuyuda geçti. Kendime acıdıkça daha çok battım dibe. Dipte olduğuma inandıkça daha çok acıyasım geldi kendime. Dip soğuk, dip sağır, dip bir girdap, çektikçe içine alan. Ne zaman, nasıl indim acaba oraya, anlamadım. Anlamaya da çalışmadım. Çıkmak gelmedi içimden. Kalmak daha kolaydı. Devinmek, debelenmek, uğraşmak bile ağırdı. Bir labirent depresyon dedikleri. Çıkış yollarını bulsan dahi yürümek istemediğin. Buralara kadar gelirken kaybolmayayım diye yol boyu serpiştirdiğim ekmek kırıntıları vardı. Hepsini evham kuşları yedi kıtır kıtır. Geri dönemedim. Etrafıma umutsuzluktan perdeler çekip, üzerime endişeden battaniyeler ördüm. Alabildiğine kabuklandım, saklandım. Sevdiklerime bile tahammül edemez hale geldim. Gene de içimdeki kopukluğu etrafıma mümkün olduğunca yansıtmadım. Ya da ben öyle sandım. Hasta olduğumu düşünmelerinden değil, eksik olduğumu düşünmelerinden korktum. Dört dörtlük bir karne getirmeye çalışan ilkokul talebesi gibi takıldım kaldım zihnimdeki ideal karneye. Bir anne, bir eş, bir evlat, bir dost, bir yazar olarak istedim ki hepsinden pek iyi alayım. Mükemmelliğe odaklandıkça müthiş bir suçluluk duygusuna teslim oldum. Yeterince iyi bir anne, yeterince iyi bir eş, yeterince iyi bir dost olamadığım için. Yeterli olamadığım için, her şeyin iyisini yapayım isterken aslında ben iyi değildim. Kendimle aram iyi değildi. Ve işte o zaman senelerdir en iyi yaptığıma inandığım şey, beni hayata bağlayan köprü tam ortasından yara aldı. Yazamaz oldum. Edebiyat uzak ve yasak bir ülkeye dönüştü birdenbire. Hudut boylarını asık suratlı muhafızların beklediği. Her zaman nasıl geçip gidiyorsam gene öyle geçmeyi denedim sınır kapılarından. Olmadı. Ne yaptıysam kâr etmedi. Dönemedim bir türlü edebiyat memleketine. Bir daha yazı yazamayacağımdan korkmaya başladım içten içe. Merak ediyordum. Bisiklete binmek gibi bir şey mi acaba yazı yazmak? Hani bir kez öğrenince bir daha unutulmayan türden. Yoksa Çince ya da Arapça öğrenmek gibi bir şey mi? Bir müddet uzak kalmaya gör, anında seni terk eden. Önce yazmayı unuttuğuma inandırdım kendimi, sonra da yazının beni unuttuğuna. 10 ay boyunca ne yeni bir romana başlamak, ne bir öykü kaleme almak, edebiyat için tek bir satır üretemedim. Bu kadar uzun bir dönem boyunca hiçbir şey kaleme alamamak, zincirleme bir reaksiyona yol açtı bende. Yazamadıkça dünyaya ilgimi kaybettim. Dünyaya ilgimi kaybettikçe pasifleştim. Pasifleştikçe özgüvenim eridi. Özgüvenimi kaybettikçe hayal gücüm zedelendi. Hayal gücüm zedelenince yazamaz oldum. Yazı ki varoluşsal zamkımdı. Parçalarımı bir arada tutardı bunca senedir. Yazı böyle aniden kesilince zamk da kalktı ortadan. Parça parça dağıldım o zaman. Öteki kadın. Türk edebiyatının tartışılmaz divası Halide Edip adı var. 20'den fazla romanın yanı sıra hikaye, oyun, anı kitapları, çeviriler ve hala tartışılan fikir yazıları bıraktı geriye. Mücadeleci, disiplinli, üretken, azimliydi. Kadınların geleneksel rollere hapsedildikleri bir dönemde ataerkilliği kıyasıya sorgulayan yazılar, peş peşe ses getiren romanlar kaleme aldı. Miting meydanlarında hatip, üniversitede hoca, mecliste bağımsız milletvekili olarak çıktı okurlarının karşısına. Kurallarını erkeklerin belirlediği bir dünyada sene be sene var olmayı başardı. Geriye muazzam bir düşünsel miras bıraktı. Bugün Halide Edip ismi öylesine zirvelerde duruyor ki, onun oraya gelirken nasıl yalpalamış, bocalamış olabileceğini aklımıza getirmiyoruz bile. Hala yeterince irdelemiş değiliz ne eserlerini ne edebi seferini. Ve hakkında konuşamadığımız nice şeyden biri Halide Edip Adıvar'ın hemcinslerine yönelik bitmez tükenmez ön yargıları. Yoksa gelmiş geçmiş en büyük kadın edebiyatçımız kadınları pek sevmeyen biri miydi? Belki de pek çok kadın yazar gibi Halide Edip Adıvar'da diğer kadın yazarlardan fazla hoşlanmıyordu. Bırakın onlarla beraber üretmeyi, ortak kitap yazmayı, dayanışmayı, varlıklarını dahi görmezden geldi çoğu zaman. Mor Salkımlı Ev, Halide Edip'in dünyaya ve kendine nasıl baktığına dair önemli ipuçlarıyla dolu bir eser. İlginçtir, burada uzun uzun dönemin erkek entelektüellerini ve onlardan kimlerin kendisini nasıl etkilediğini anlattığı halde kadın yazarları tamamen es geçer. Başta Fatma Aliye Hanım ve Emine Semiye Hanım gibi kıymetli edebiyatçılar olmak üzere. Oysa bu kadın yazarlarla aynı gazetede yazdığı, aynı şehirde yaşadığı ve muhtemelen aynı sorunlarla baş ettiği düşünülürse o kadar çok ortak noktaları vardı ki görmek istemedi. Halide Edip Adıvar'ın kendi hemcinslerini nasıl ötelediğini anlayabilmek için daha yakından bakılabilecek kitaplarından bir tanesi hiç şüphesiz Handan. Henüz 30 yaşında yazdığı bu romanda iki farklı kadın tipi çıkarır okurun karşısına. Bir yanda Neriman, bir yanda Handan. Tatlı huylu, isyan nedir bilmeyen, evcimen, son derece sıradan ve sıradanlığıyla yüceltilen kadın tiplemesidir Neriman. Alabildiğine edilgendir. Her türlü hırstan, arzudan, kavgadan arındırılmıştır. Müstakbel eşi Refik Cemal, Neriman'ı anlatırken, hayatı bir işkence, bir burgu, bir ateş yapan kadınlardan sonsuz olarak kendisini uzaklaştıran sade ve samimi bir kız olarak tanımlar. Erkeğinin ağzının içine bakan, kendi kimliğini daima kocasının üzerinden tanımlayan Neriman'ın tüm eksiklerine ayna tutan zıt kadın karakter ise Handan'dır. İlk bakışta bir dişi canavar gibi gelir okura. Ne var ki Handan'ı çekici kılan bir özellik vardır, beyni. Akıllıdır, kültürlüdür. Bilim, felsefe, sanat, edebiyat gibi konularda erkek meclislerinde rahatlıkla konuşabilecek kadar birikimlidir. Erkeklerin tekelinde olan bilgi ambarını delebilmiş nadir kadınlardandır. Halide Edip Adıvar'ın pek çok romanında olduğu gibi burada da bir ideal kadın tiplemesi öne çıkar, bir de cariyelik geleneğini sürdüren kadın. İdeal kadınlar ne kadar dirayetli, vatanperver, akıllı, azimli, cinsiyetsiz ve kadınlıktan uzak ise cariyeliği sürdüren kadınlar da o kadar edilgen, kadınsı ve sınırlıdırlar. Erkeklere gelince onlar başından itibaren temel bir ikilemle karşı karşıya kalır. Bir yandan Neriman gibi saf, pasif ve onlara hayranlık besleyen kızlarla evlenmek isterler. Bir yandan da evlendikleri kızlarla politika, kültür, edebiyat konuşamadıkları için bir müddet sonra canları sıkılır ve onları beğenmez olurlar. İşte bu noktada Handanvari kadınlar, Nerimanvari kadınların zıttı olarak değil, tamamlayıcısı olarak girer erkeğin hayatına. İkisinin de yeri ayrıdır. Keza Neriman'ın kocası Refik Cemal'e göre de bu iki kadın türü birbirini tamamlamaktadır. Birine karısı, çocuklarının annesi, evinin hanımı olarak ihtiyacı vardır. Birikine ise arkadaş, fikirdaş, yoldaş olarak. Birinin bedenine ihtiyacı vardır, ötekinin beynine. Romanda anlatılan iki başlılığın ne kadarı hayal ürünü, ne kadarı yazarın kendi hayatında takıldığı çelişkilerin yansımasıydı acaba? Halide Edip Adıvar'ın tüm romanları içinde belki de en çok otobiyografik özellikler taşıyandır Handan. Yazarın ilk evliliğinden izler barındırır doğrudan. Ancak konuşulması kolay bir husus değildir bu. Öyle ki Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, gençlik ve edebiyat hatıralarında bu romanın otobiyografik olduğunu söylemekle istemeden pot kırdığını yazar. Meğer Halide Edip Adıvar da Handan gibi bedbahtmış dercesine. Ömrünün son demlerini inzivada tamamlayan Halide Edip Adıvar öleli 43 sene oldu. onun zihnini, anneliğini ve kalemini meşgul eden kadınlık ikilemleri bugün bizlerin uğraştıklarından o kadar da farklı değil. Yazı yazan her kadına tanıdık gelecek çelişkilerle örülü yazısı ve yaşamı. 24. ayrımın sonu, sayfa 291. Devamı 25. ayrımdadır.